Yeşilçam Arkeolojisi.
Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
Merhaba değerli Açık Radyo takipçileri. Ben Utku Uluer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında da sizler birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor. Yeşilçam dünyası, Türk sinema dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz ve çok farklı konuklar da bu yolculukta bana eşlik ediyorlar. Yaklaşık 8 yıldan beridir programımız devam ediyor. Elimden geldiğince Türk sinemasının Yeşilçam dönemi dediğimiz tarihle ilgili farklı konulara yer vermeye çalışıyorum. Ve bu haftaki programda çok değerli bir konuğum var. Ben aslında bu programı yaklaşık 5 yıl önce yapmayı planlıyordum. Fakat değerli konuğumla o dönemde bağlantımız çok fazla yoktu. En sonunda yıllar sonra onunla bağlantıya tekrar geçince en sonunda programa konuk etmeye karar verdim. Ve yaklaşık bir süreden beri de doğru zamanı kolluyordum. Ve en sonunda da bu haftaki konuğumuz Van Q karşımızda. Hoş geldin.
Hoş buldum. Ben de programın sıkı bir takipçisiyim bu arada. Hani uzun zamandır dinliyorum. Diğer çalışmalarınızı da zaten takip ediyorum Utku'nun. O açıdan benim için de çok güzel oldu konuk olması.
Peki şimdi dinleyicilerimize tabii seni biraz tanıtmak gerekiyor. Van Yu kimdir? Ve hani neden Yeşilçam Arkeolojisi programında bir DJ ile birlikte program yapıyorum? Aslında bunları biraz anlatmamız gerekiyor. Şuradan başlayalım. Ne zaman Van Gyu projesine başladın?
Yani açıkçası 2011'de ben hani baktığım zaman biraz zaman geçmiş üstünden. İlk yaptığım kayıtlar hatta belki 2009-10'lara kadar, 2010'lara dayanıyor. Ama resmi olarak bir şey yapıp insanlara Van Gyu adıyla, Van Gyu ne derler, görselleriyle vesaire sunmam 2011 yılı. Bayağı bir de zaman geçti üstten. En aktif olduğum yıllar herhalde o ilk 3-4 senelik süreçti. Halen hani senin de bahsetmiş olduğun gibi bir iletişimimizin koptu, benim hayat mücadelesi vesaire içerisinde çok fazla bu işlere yoğunlaşamadığım süreçlerim oldu. O zamanlarda bilhassa tamamen kopmadım ama en aktif zamanlarım sanırım 2011-2013 arası diye söyleyebilirim.
Evet, ve o dönem DJ'lik de yapıyordun sanırım, değil mi?
Evet, bayağı İstanbul'da hatta yurt dışında çeşitli etkinliklerde çaldım. Birden fazla DJ'in olduğu çeşitli müzik gruplarıyla beraber canlı olarak. Tabii internet ağırlıklı bir popülaritem oldu asıl. Orada tanınıyordu. Hatta bazen hiç beklemediğim yerlerde bile arkadaşlarımdan benim rast geldiğim, bir mekana girdiğimde şarkımın yaptığım bir editin çalındığına denk gelmem. İşçi grevilerinde bile çalındığını duydum yani. Hani çok enteresan bir şekilde. Her yerde rastlanıyordum ama şanslı bir dönemdi benim için. Güzel yoldu ama hani hiçbir şekilde hani bir pişmanlığım ya da vesaire anlamında, hani geçmişe özlem anlamında söylemiyorum. O zamanın yaratıcılık ve şey olarak gereğini yaptığımı düşünüyorum. Şu an başka şeylerle de uğraşıyorum. Onlardan da bahsederiz.
Baktığım zaman gerçekten 2011 ve 2013 yılı zaten seninle tanıştığımız dönemde o dönemler. Ve ben sana bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o dönemde aslında seninle bir görüşme yapmıştık. Fakat ben İtalya'da o zaman bir radyo programı yapıyordum. Ve orada Türkiye'den müziklere yer veriyordum. Van Gyu projesine de o dönem yer vermiştim. Özellikle Yeşilçam repliklerinin, filmlerden alınan repliklerin kullanıldığı müziklere yer verip bunları çok tanıtmaya çalışıyordum ben. O programda da senin yerin ayrıdır. Fakat tabii seninle tanışmamız benim daha sonra Klan müzik grubu projemi de başka bir yere taşıdı. Sonra seninle de bir dönem müzik yapmıştık, Haşhaşiler isminde bir grupla birlikte. Evet. Fakat onlar aslında tabii onlara gireceğim de. Sana teşekkür etmek istiyorum çünkü hala 2013 yılında başlayan Klan macerası doğru düzgün devam ediyor. Ve Ağustos ayında da hani buradan dinleyicileri de haber vermek istiyorum. Ağustos ayında da büyük ihtimalle Burgazada'daki festivalde yer alacağız ki uzun yıllardan beri çok az konser veriyorduk. Böyle bir haberi de hemen sıcağı sıcağına paylaşayım dedim. Aslında DJ yerine senin için yapımcı tanımını kullansak daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Çünkü senin müzikal projen o dönem bence güzel yerlere doğru gitti. Tabii burada sana şunu söylemem gerekiyor. Aslında baktığımız zaman 90'lı yıllardaki yeraltı gibi bir yaklaşımın oldu senin. Sen bu noktaya yani böyle bir 10 yıl sonra baktığımız zaman o dönem yaptıklarını ne düşünüyorsun? Hani sen böyle daha böyle yeraltında mı yer aldığını düşünüyorsun ya da müzik olarak?
Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ben sizin de tekrar oradan giriş yapayım. Klan'dan beraber çalıştığınız Mert benim çok yakın arkadaşım. Onunla beraber lise öğrencisiyken çok ilginç. Yani o zamanki jenerasyon adına konuşuyorum tabii ki. Herkesin o zevkleri kendine ilginç gelir ama yani ben daha lise öğrencisiyken İsviçre'deki psychedelic rock grubunu ne bileyim Güney Amerikalı progresif rock gruplarını keşfedip Mert'e arkadaşlarıma gösterirdim, dinlerdik. O zamanlardan başlayan bir ilgim vardı. Tabii ki bu coğrafyada yaşayan biri olarak buradaki grupları da bilmeden olmaz. Yani onlarla da bir araştırmalar ve ilgilenmem gerçekleşiyordu. Benim müzik ilgim o yaşlara dayanıyor. Kendim de bağlama çalıyorum aslında. Hani onunla ilgili de proje. Bizim beraber bir yere gelmemizin esprisi de oydu hatta zamanında. Böyle bir ilgim vardı. Ben hep müzikle ilgileniyordum ama şöyle bir şey oldu. Yani ben tabii Türkiye'deki o 2000'lerdeki ve 90'lardaki hareketleri yakalayamadım aslında. Hani yaşımdan dolayı. Dolaylı etkilenme diyebilirim. Örnek veriyorum yine lise öğrencisiyken ben Kadıköy'de Dipsav bilirsin. Volkan Özboz. Onun dükkanında çok uğrardım. Onun gibi başka sayabileceğim bir sürü insan var ama özellikle hani en çok yanında olduğum kişi olarak söyleyebilirim. DJ'lik yapmaya, daha doğrusu producer olarak bir şeyler üretmeye daha başlamıştım ama lanse etmiyordum. Mesela bir gün bir kaset getirdi Volkan abi. Bir şarkı çalıyor. Önde Cüneyt Arkın'ın konuşması var. 2/5 BZ'nin kaseti mesela. Ben onu aslında başlamıştım. Yani ondan görüp etkilendim gibi bir hep eleştiriye maruz kalıyorum. Aslında bu doğru şey değil. Tabii ki çok ondan etkilendim. Kesinlikle feyiz aldığımı söyleyebilirim. Ama eş zamanlı olarak bazı şeyler yaşandı. Ve zaten aynı anda aynı insanların aynı şeyleri düşünmesi de biraz mümkün bir durum. Türkiye'deki Anadolu pop'un ortaya çıkışı da böyle zaten. Yani kesinlikle etkilendiğimi söyleyebilirim ama ya onun içerisinde değildim. Bilinçli gelişmedi. Bir şeyler yapıyordum. Ben fan olarak başladım. Yani ben bir sanatçıyım, eserlerim var gibi değil. Tam tersine bu işin bir neferi gibiydim. Yani ben yeni kayıt arıyordum. Yani dinlemek için, tüketmek için, üretmek için değil. Yani burada adam yaylı tambur çalmış, ne kadar enteresan. İşte gitarın üstüne bilmem ne pedalı eklemişler, bağlamada da kullanmışlar. Yani bunlar bana enteresan geliyordu aslında. Kendim için yapıyordum. Sonra zamanla bu kendim için yaptığım şeyler birikti birikti ve ben aslında bu da olabilir. Yani oradaki açıkları görüp belki de kendi açımdan öyle diyebilirim. Ya bu da olabilir mi acaba? Ya zaten mashup yaptığım bazı şeyleri de örneklendireceğiz sanırım. İşte Türk Anadolu pop müziğini ya da Anadolu rock diyebiliriz. Psychedelic rock'la karıştırma eğilimi var son yıllarda gelişen, son 20 yılda hatta gelişen bir şey. Aslında değil ama benzerlikler de var tabii ki. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Hakikaten yabancı bir psychedelic rock grubunun üstüne işte Türkçe sözlerle bir şeyler oturtma çabası. Ya da bizim müziğini çok beğendiğimiz ama sözler itibariyle biraz daha uyumsuz olan, örnek veriyorum Anadolu pop'ta hep yaşanılan müzik çok hareketli, çok böyle keyçi diyebileceğim bir müzik ama üstüne öyle bir vokal var ki sözler, şeyler yani uymuyor aslında. Duygusal anlamda uymuyor. Yani çok kaliteli bir müzik. Kesinlikle onlara çok büyük saygı duyuyorum müzisyenlere ama ruh olarak vermek istediğim mesaj farklı gibi. Ben kendi adıma bunu değiştirdim. Yani bir arkadaşıma heyecan içerisinde Ersen ve Dadaşların böyle inanılmaz faz gitarlı, bah gitarlı bir solosu dinletirken bir anda bir vokal giriyor. Ya abi bu oldu mu şimdi diyor bana. Aslında ben oradaki o şeyleri değiştirmeye çabaladım. Yani daha bizim batılı anlamda psychedelic rock'a yakın bir müzik yapmaya çalıştım. Bunu da kendim için yaptım aslında. Yani kimse için yapmadım. Kendi zevkim için yaptım.
O zaman istersen hani bu kadar müziğinden konuştuk. Hemen bir şarkıyla başlayalım.
Tabii yani ilk yaptığım 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2011'de yayınladığım bir şarkı. Vuracağım Kırbacı şarkının ismi. İçeriğini de daha sonra dinledikten sonra yorumlayabiliriz tabii ki.
Tamamdır, süperdir. O zaman dinliyoruz. Vur Kırbacı. O hikayesi nedir yani bu şarkının? Yani neden insanlarla paylaşma sürecine geçirmeye karar verdin? Yani kendim için yaptığını söylediğin için soruyorum bunu.
Yani aslında benim temel motivasyonum genelde hani çok böyle hani büyük sanat tarihçisi vesaire gibi bir laf etmek istemiyorum, haddim değil. Ama hakikaten görüyoruz ki bir insanın bir şeyi üretmedeki temel arzusu genelde bir derdinin olması aslında. Bu dert konusu genelde aslında olumsuz duygulardan oluşuyor ama benim tam dersi aslında eğlenceli bir duygu. Yani ben eğlenmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, gerçekten hepimizin hayattaki varoluşsal belki sıkıntılarımız vesairelerimiz var. Hayatımda bir eğlence arıyorum. Yani açık söyleyeyim, ben bu müzikleri vesaire dinliyorum. Her zaman keyif alıyorum dinlerken. Aradan 20 sene de geçse, belki 60, 70, 80 yaşına gelsem de devam edeceğim dinlemeye. Ama bunları dinlerken de kendimce mizahi, ilk başta mizahi bir şeyler katmak ve hatta bunları kendimce yorumlama isteğim vardı her zaman için. O Vuracağım Kırbacı'nın esprisi şu, aslında şarkıda dinlediğinizde fark ediyorsunuz. Hepimizin bildiği Sezercik film, pardon Öksüzler film, kusura bakmayın, Sezercik başrolünde oldu. İşte Şişko Nuri lakaplı, ismini unuttum, Sıtkı soyadını anımsayamadım. O meşhur sahnenin replikleri var. Orada Vuracağım Kırbacı repliği var ama aslında şarkıda Nalına da Vur, Mıhına da Vur, meşhur türkümüz. Aslında Anadolu rock'ın mantığıyla kendimce de bir sentez yaptım. Sentezi Yeşilçam'la bu sefer gerçekleştirmiş oldum. Bazı arkadaşlara göre, hani ben dediğim gibi sanat tarihçisi vesaire değilim, kavramsal sanat yaptığımı iddia edenler, İşte bunlar da beni gururlandırıyor. Yani ben öyle bir amaçla yola çıkmadım. Sadece eğlenmek için yaptım bunları dediğim gibi. Böyle yorumlayanlar da oldu. İlk başta bu benim ilk yaptığım şey. Bu paralellikler üstünden. Yani mashup'ı aslında bilmeden yaptım. Dediğim gibi yurt dışında da aslında çok örneği var. Benim ilgi alanım, uzman ne oldu? Bu eski kayıtlar, bootlegler, plakçılarda çok zaman geçirdim. Bunun üstüne gittim. Yoksa tabii ki bambaşka editler, remixler de yapılabilir. Ben burada yer altına yakın olduğum kısım işte tam da burası. Yani benim ilgi alanım hiçbir zaman bunun dışına çıkmadı. Yani hep sınırımı bildim. Ben psychedelic rock seviyorum. Progressive rock seviyorum. Anadolu pop seviyorum. 70'ler seviyorum. 80'leri hiç sevmiyorum gibi. Hani bunlar baştan bellidir bende. Ve o sınırı hiç bozmam. En azından Van Gogh projesi bu şekilde ilerledi her zaman için.
Anladım. Yani şimdi Van Gogh da aslında o ismin nereden geldiğini de izlemek gerekiyor. Yani ilk karşına ne zaman çıktı bu isim?
Vallahi bu tabii çocukluğumda falan çıktı aslında. Yani benim hani gerçek anlamda Van Gogh ismini ilk duymam aslında Tarkan filmi. Yani bizim Tarkan. Gerçek Van Gogh değil. Kolsuz Kahraman Van Gogh aslında Bruce Lee gibi işte Uzak Doğu sinemasının Hong Kong ağırlıklı sinemanın çıkarmış olduğu bir figür aslında. Yani bir o dönemin Karate Furyası var. Hatta daha da Karate Furyası'nın bile başlatan aslında. Yani çok da 60'ların sonunda başlayan bir seri bildiğim kadarıyla. Çok daha eski. Ama tabii benim karşılaşmam, ben çocukluğumda 90'lı yıllarda hafta sonu Star TV'de, artık isim veremiyorsak söylemeyeyim, başka bir TV'de, televizyon kanalında hafta sonu kuşağında malum Tarkan filmleri oldu, bir Kartal Tepesi'nin olduğu. Orada rastladığım bir figürdü. Ama zaman içerisinde tabii ki o işte benim de sinemadan da tabii ortak noktamız var. 70'li yıllar sevdası sadece müzik ve plak vesaire üzerine değil, sinemasını da gayet severim ve takip ederim. Dünya müziği için söyleyebilirim. 67 ile başladım. 72'ye, 71'in başına kadar olan, sonuna kadar olan süreçler bence en verimli çağ. Sinemada da aşağı yukarı böyle düşünebilirim. Yani ama hani Kolsuz Kahraman Van Gyu isminin geliş nedeni tamamen o film serisi, meşhur Jimmy Van Gyu'nun serisinden geliyor. Ve tabii onun karakter olarak da bizim Türk sinemasında Cüneyt Arkın'la özdeşleştirdiğimiz, o işte hiçbir şekilde yıkılmayan, her zaman için ayakta kalan, direnen, tüm olumsuzluklara rağmen hayatın içerisinde geri çekilmeyen karakter figürü. Beni o etkilemişti açıkçası. İsim olarak bunu seçtim ve o dönemin ruhunu da yansıttığını düşünüyorum. O aksiyon, avantür serisi. Yani avantür filmlerini çok severim her zaman için. O yüzden bu ismi seçtim.
Yani benim için senin hitin ve benim de o şarkıyla tanışmamı sağlamandan dolayı Kontlar'la yaptığım bir şey var şimdi. Üç Ayak diye bir şarkısı var Kontlar'ın ve
evet.
Kontlar grubu zaten çok bilinmeyen bir grup ve hem senin hem de Sabahattin Bilgi sayesinde bu grupla tanıştım. Nereden aklına geldi de böyle bir kesip biçmeye girdin? Ve arkasından da yine benim yaklaşık olarak 6 yıl önce Münir Treli ile birlikte üzerine çok detaylı program yapmış olduğum Korku Plağı olmuş. İstersen ilk önce bir dinleyelim onu.
Evet, o zaman Korkunç isimli Türkiye'nin ilk korku plağını ve aynı zamanda Kontlar Orkestrası'nın Üç Ayak ya da bizim Malatya türküsü olarak da bildiğimiz melodinin meşapını dinleyeceğiz. Üç Ayak aslında işte plağın ismi ama melodi Malatya türküsü. Dinlediğimizde melodiden anlayabiliriz. Ama sözleri tabii bulunmuyor şarkının. Plağın orijinalinden şey yapmak gerekir, yorumlamak gerekir. Ben de şu an yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Ama plakta Üç Ayak yazıyor diye hatırlıyorum.
Doğruyu söylemek gerekirse o den den den den den den den den, yani bir kez hani korkunç ifadesini daha böyle psikodelik bir yere taşıyor. Onun için hoşuma gidiyor benim. Ya gerçekten de çok sağlam psikodelik olacak bir şarkı. Hani Malatya türküsü olan psikodelik olacak bir melodi. Aslında Kontlar'ın elinde daha farklı bir yere giderken sen şarkıyı alıp tam böyle psikodelik yerine oturtmuşsun bence. Vokaller için...
Teşekkür ederim.
Vokaller için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani hani başka bir şey mi olsaydı diye insan düşünüyor bazen. Yani o psikodelik açıdan baktığımız zaman hani çok daha ciddi bir şarkı da kurgulayabilirsin bence. Yani bu benim senden her zaman için dileğimdir. Yani bu Kontlar'ın olayını sample olarak alıp o kadar güzel kullanmışsın ki hani başka vokallerle acaba nasıl durur diye merak ediyorum. Onu sana açıkça söyleyeyim.
Olabilir aslında. Yani benim hani üretim tarzım herkesin farklıdır. Aslında bir şeyi böyle ben çok hızlı yaparım. Hani bu Erol Büyükburç'la özdeşleşmiş bir tabir. 15 dakikada şarkı yapıyor hikayesi. Bu şöyle oluyor. Ben gerçekten bir günde yapıyorum. Yani bir gün derken oturduğum anda o bir gün dediğim birkaç saatte sürebilir. Yarım saatte sürebilir. Oturuyorum. Kafamda çünkü meç ediyorum ben. Yani hangi sample'ı kullanacağım, hangi melodiyi kullanırım, hangi konuşma olacak vesaire. Bunları önceden biliyor olduğum için oturduğum anda hemen çıkıyor. Bu böyle yapıp da ya aslında keşke şöyle olsaydı, ya keşke şunu şöyle yapsın dediğim çok kayıtlar aslında. Şimdi bunu Taner abim, oğulların bahçesi, onu da anmış olalım. Onunla yaptığım bir sohbette bana söylediği bir şeydir. Onları da hani bu müziğe başlamamda benim de hani sen nasıl bana teşekkür ettin kılın için. Ben de Moğollara teşekkür edeyim burada. Benim müziğe başlamamın aslında ilham veren, yani onlar bizzat karşıma gelip de bir yolcum böyle bir şey yap demediler elbette. Ama bir dinleyici olarak beni motive eden çok enteresan şeyler yapılıyor. İnsanlar neler yapıyormuş dedirten şeydi. Taner abinin söylediği bir şeydi bana. Üretim için yani bir şeyin son raddesine mükemmel olmasını beklemek yerine içine sindiğin seviyede olduğunda paylaşmaya, hani insanlarla paylaşmaya açık olmak gerektiğini düşünüyorum ben de. Öyle bakarsak çünkü hiçbir şey yapamam, hiçbir şeyi bitiremem. Çünkü şu an dinlerken bile yaptığım şeyler, yıllar önceki şeyler aslında bana çok şey geliyor. Yani nasıl söyleyeyim, ham geliyor hala da. Yani daha aslında şu da olacaktı, ya orada dip ses var. Orada şuna bir saniyelik bir kayma var melodide. Hani onları daha iyi yapabilirmiş ama o amatörlük belki de beni mutlu ediyor. Yani ben bunu dediğim gibi hiçbir zaman profesyonel olmayı düşünmedim. Yani maddi kazanç ya da bir yerlerde olayım edeyim diye düşünmedim. Bakalım yani, göreceğiz zamanla.
Anladım. Ben çok teşekkür ederim. Yine yayına devam edeceğiz. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik ilk bölüm için. Önümüzdeki programlarda Wangyu projesiyle yine devam edeceğiz. Elimde kayıtlar var. Epey de çok kayıt birikmiş. Bunları nereden dinleyebiliriz? Bir iki önce onu söyleyelim. Wangyu diye yazarsanız.
Evet, yani SoundCloud'da ve MixCloud'da var. Aslında benim Wangyu isminde iki farklı şeyim var. Yani yaklaşımım var diyeyim. Bir benim bahsettiğim gibi prodüser olarak kendi ürettiğim, birleştirdiğim remixler var. Editler var. Bir de zaten bir DJ mantığıyla yaptığım playlistler var. Şimdi MixCloud'da playlistlere, daha uzun setlere geçmişten günümüze yaptığım, benim de radyo programı yaptığım kayıtlara ulaşabilirsiniz. Bir de kendi ürettim ki asıl bence enteresan olan, senin de belki de programa davet etme nedenin olan kendi ürettiğim konu. Onlar da ağırlıklı olarak SoundCloud'da. Spotify'da bir tane yapmış olduğum şarkı var.
Wangyu'ya selam. Yeşilçam Arkeolojisi'ne devam diyorum ve 15 gün sonra tekrar Yeşilçam Arkeolojisi programında görüşmek üzere. Tekrardan çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Önümüzdeki programlarda müziklerini çalmaya devam edeceğiz. Paylaşımcılığın için de çok teşekkür ederim ben. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.